Ayrım 2.
Bir mor gizem beni alıp götürüyor. Gittiğim yerde sevgilimden eser yok. Belki de şu sık sık duyduğum sesler iletişimimizi koparıyor. Dinle, duyuyor musun sen de? Babaanne, demek torunumun aşık olduğu kadın sensin. Şöyle ışığa dön bakayım. Aha, babası da esmerleri sever. Yasemin, rengin önemi var mı sizce? Babaanne, İlahi kızım, her şeyin önemi vardır yaşarken, en küçük ayrıntıların bile. Ama sonra hepsine gülüp geçeriz yaşlanınca, gülmeyiz bile ölünce. Yasemin, sizi daha önce hiç görmedim ama çok eskiden beri tanıyorum, bilir misiniz bu duyguyu? Babaanne, dur bir daha bakayım sana, Fransız mısın sen de? Yoksa torunum babasından daha mı güneye indi? Hiç görüşmedik mi? Amma da yaptın ha. Torunum beni sana anlatırken seni seyrediyordum ya ben. Yasemin, tevekkeli Klaus'la konuşurken hep gözetleniyormuş gibi hissediyordum. Ama sen artık beni hiç dinlemiyorsun. Uykuda gibi bir halim var. Hasta mısın güzelim? Yorgun görünüyorsun. Geceleri uyumadığını da biliyorum. Ne oldu o parlak bakışlarına, cıvıl cıvıl gülüşüne? Bıktın mı yoksa benden? Sakın ha, daha yeni başladık. Bir yıl bile olmadı. Çok uzun sürecek sevgimiz. Gel bakayım bana, bir öpücük ver. Babaanne, bırak öpsün, bırak sevsin seni. Bir erkeğin aşık olduğu kadının sevişinin süt mavisi yoğunluğuna bırak kendini. Bırak ki bedeninden kopan düşüncelerin ve duyguların dönüp aksın içine. Ilık ılık ve sen varoluşunun ancak bir bütün olabileceğini daha sakin kavra o zaman. Kaçma, kaçma doğadan, doğaldan ve yaşamdan. Yasemin, fakat kafam çok karışık. Bedenimden ayrılan parçalarım geri dönmüyor sanki ve ben nereden başlayacağımı bilmiyorum. Babaanne, hiçbir şey karışık değildir doğada. Karışıklığı insan beyni yaratır. Çözüm bulup rahatlamak ve gururlanmak için. Söylesene kızım, seviyor musun gerçekten torunumu sen? Yasemin, bilmiyorum. Yani seviyordum fakat bir iletişimsizlik oluştu. Ondan kopmuş gibiyim. Bir aşkın bittiği nasıl anlaşılır? Babaanne, aşkın bittiği yerde beden yalnız kalır. Artık yemek de yemez oldun. Sevişirken kendini vermiyorsun. Neden böyle durgunlaştın? Hiç anlamıyorum inan ki. Berlin'e dönmem yakınlaştı diye mi? Gülümse bakayım, hadi ama. Bilmiyorum. Tek bacaklı olması beni hiçbir zaman etkilemedi. Kocama hep aşık oldum ben. Ingrid dünya tatlısı, annem kadar yakın oldu bana daima. Ama şu işsizlik, yoksulluk, şu göçevelik en büyük düşmanım oldu benim. Oğluma, küçük Klaus'uma hasret bıraktı beni. 5 yıl Hamburg, 6 yıl Münih, 1 yıl Stuttgart, 4 yıl Köln. Koskoca delikanlı oldu küçük bebeğim. Bazen bakıp da inanasım gelmiyor onu doğurmuş olduğuma. Ne kadar da yakışıklı bir genç adam. İsterdim ki okusun, bir meslek edinsin ama olmadı. O da küçük yaşta ekmek derdine düşmek zorunda kaldı. Ne yazık ki. Şimdi bir de o kız çıktı başımıza. Daha yaşı kaç, başı kaç, 17'yi yeni bitirdi. Haziran'ın 18'inde. Nasıl baba olur onca çocuk? Bizim durumumuz farklıydı. Savaş vaktiydi. Kızım benden gebe kaldığından bile emin değildim. Ama gebeydi ve kimse ona iyi gözle bakmıyordu. Babam kürtaj için para yolladı. Ben o parayla evlendim. Koyu protestandı kız, kilisede evlendik. Annemin bütün çabalarına rağmen Katolik olmadığım gibi babaannem gibi dinsiz oldum hep. Babaanne ve annenin doldurduğu geniş alandan kalan ufacık kısmı ilk fırsatta doldurdun yani. Kahraman olabilmek için herkesin itip kalktığı, sevmediği bir kızı himaye ederek hem de. Babaanne, yine kendinlesin. Oysa torunum yanı başında. Yasemin, çok iyi biliyordunuz siz. Baskın karakterli iki kadınla büyüdükten sonra gidip ancak öyle bir kızla evlenecekti. Babaanne, beni suçluyorsun sen çocuğum. Ne yapmalıydım yani? Karnında Klaus'un çocuğunu taşıyan kızın sokağa atılmasına göz mü yummalıydım? Yasemin, ona kendi güçlerini tanıması ve geliştirmesi için hiç fırsat vermemişsiniz. Tıpkı baskın bir baba figürü gibi. Babaanne, böyle olduğum için etkileniyorsun benden ya. Yasemin, bilmiyorum, bilmiyorum. Oğlum Thomas şimdi tam 19 yaşında. Yan yana gelince ikiz kardeş kadar benzeriz. Karım olan kızcağızsa 18 yıldır hiç görmedim. Bebeği kucağıma bırakıp çok zengin olduğunu sandığı bir Amerikalıyla kaçtı. Emzirmek dışında oğlumun her ihtiyacını ben karşıladım. Tabii babaannem çok yardımcı oldu bana. Thomas iyi bir üniversitede okuyor şimdi ve kendi yaşamını kurdu sayılır. Küçük Thomas'ı da babaannen yetiştirdi yani. Deniz heybeli adayı kucakladı. Güneş battı ve balıklar suya çekildi. Kışın ortasında adaya yatılı konuk gelen genç kadınla yabancı erkek, daha çok bir İspanyol matadora benziyor, akşamın geceye değdiği anda pansiyon benzeri otellerinden çıktılar. Soğuk, adanın yerlilerini çoktan evlerine hapsetmiş, balıkçıl ada kedileri duvar diplerinden usul usul kayarak gece rızıklarını aramaya koyulmuşlardı. Almancasına koyu Fransız aksanı karışmış yabancı adam, Alman aksanlı İngilizcesiyle yumuşacık bir şeyler anlatıyor. İkisi de ellerini ceplerine sokmuş, ıssız ada sokaklarında hızlı hızlı yürüyorlardı. Soğuktu. Adam akıllı soğuktu. Onların hiç fark etmediği ama ada vapurundan indiklerinden beri peşlerine düşen iri cüsseli, mavi gözlü, beyaz tenli, yaşlıca fakat dinç kadın yine arkalarında belirdi. Genç kadınla yabancı erkek içinde cılız bir sobanın yandığı küçük bir balıkçı lokantasına girdiler. Rakı ile meze ısmarladılar. Ada kışının tek düzeliğine kağıt oynayarak katlanmaya çalışan birkaç yeni delikanlı önce bu ikisiyle ilgilendiseler de daha sonra kendi şakalarının güvenli denizinde kahkahalarıyla yelken açtılar. Sonunda oğlum Thomas'ı ve kendimi güvenceye almıştım. Artık hep eksikliğini hissettiğim ve özlediğim kendi özel yaşamımın ve mesleğimin konularına eğilebilirdim. Annem ve babam Mine'ye yerleşti. Babaannem de o sırada 13 yaşında olan Thomas'ı alıp onların yanına taşındı. Biraz daha rakı alır mısın canım? Ben de gidip Berlin Teknik Üniversitesi'ne kayıt oldum. Çevre tasarımı çalışmaya böylece başladım yani. Bazı arkadaşlarım 33 yaşımda üniversiteye girişimle dalga geçtiler. Kimi hocalarım benden gençti. Bunun gibi duygusal ve pratik sorunlar yaşadım. Yaşıyorum. Fakat her keresinde babaannem yardımıma koştu. Herkesten farklı oluşumun keyfini yaşamamı önerdi bana. Neyse, işte gelecek sömestr bitiyor okul. Bak ne diyorum, Yasemin, belki de Türkiye'de bir iş yaparım. Çevre etkileşim araştırması çok yeni burada ve bu çeşit araştırmalara mutlaka gereksinim duyulacaktır. Hem aramızdaki telefon mektup engelini kaldırırız. Hem de sen yine beni dinlemiyorsun. Yasemin, buradasınız değil mi? Babaanne, elbette sizlerleyim. Yasemin, Klaus'un sizden bağımsız hiçbir yanını bırakmamışsınız. Babaanne, neden karşı cephelerdeyiz ve savaşıyoruz? Aynı yöne doğru birlikte yürüsek. Yasemin, size karşı değilim. İtiraf etmeliyim ki sizi beğeniyorum. Hatta hayranım size. Babaanne, fakat kendine olan hayranlığın öyle fazla ki benimkinden rahatsız oluyorsun. Klaus'u senden daha çok etkilediğimi düşünüp hasta ediyorsun kendini. Yasemin, ben mi? Babaanne, evet sen. Artık otele dönelim mi? Sen pek iyi görünmüyorsun. Üşüdün herhalde. Babaannenle tanışmak istiyorum. Mutlaka tanışmalıyım onunla. Odun sobasıyla ısıtılan otel odası sabahın cılız güneşiyle aydınlanana dek önce başarısız bir sevişme, sonra rahatsız bir gece yaşadılar. Ertesi gün elleri kolları İstanbul manav ve kasaplarından haftalık alışverişleriyle dop dolu adaya dönen adalıların boşalttığı vapura genç bir kadınla İspanyol matadora benzeyen yabancı bir erkek bindi. Onları günlerdir takip eden yaşlıca kadın peşlerindeydi yine. Genç kadının anorava vapurun eskimiş ahşap kaplamalarına takılınca kadın kolunu kurtarmak için durdu. İşte o sırada yaşlı kadını gördü. Onu hemen tanıdı. Hava birden soğudu, deniz kabardı. O sırada çoktan vapurun üst güvertesine çıkmış olan erkek koşarak aşağı indi, kadını aradı. Yasemin, neredesin canım? Birden kayboldun. Sanki terk edilmiş gibi hissettim kendimi. Bir tuhaf oldum. Boşlukta düşer gibi bir duygu. İçimden kayan bir... Sen ne yapıyorsun orada canım? Babaanneni gördüm. Bizi takip ediyor. Ne mırıldanıyorsun sevgilim? Titriyorsun sen. İyi misin Yasemin? Babaanne, bir gün karşılaşmamız gerekiyordu ve işte o gün geldi. Beni tanıman en doğrusuydu. Korkma benden çocuğum. Yasemin, korkmuyorum sizden, hayır. Fakat yaşantıma böylesi girmenizden ürküyorum. Babaanne, sahiplenme duygusundan hoşlanmıyorsun. Hele bir erkeği sahiplenmek düşüncesi bile tüyler ürpertici geliyor sana, değil mi? Yasemin, uygar insanın yakışmayan bir... Ham kalmış bir içgüdü. Babaanne, ama seni tedirgin edişimin temel nedeni Klaus'un daima bana ait kalacağına dair inancın. Yasemin, hayır, asla, hiç de değil. Yasemin, ne var, aç gözlerini ve bana bak. Bak, benim Klaus. Babaanne, artık daha fazla tedirgin etmeyeceğim seni. Çok iyi bildiğim bir şey var. Bir erkeğin bütün yaşamını tek bir kadın etkileyemez. Bir erkeğin gençliği ve yetişkinliği için iki kadın vardır. Yalnızca iki kadın. İkincisi gelince birincinin gitmesi gerekir. Yasemin, elinizdeki nedir? O pembe hapları içmeyi düşünüyorsunuz değil mi? Babaanne, düşünüyorum. Yasemin, inanmıyorum size. Babaanne, üç erkek yetiştirdim. Oğlum, torunum ve torunumun oğlu. Pek çok sevgilim oldu. Bir tek erkeğe aşık oldum, çekip gitti. Bir erkek tarafından çok sevildim, savaşta öldü. İki büyük savaşı yaşadım ve atlattım. Şimdi oğlumdan sonra torunumun da yaşantısında yer alacak benden sonraki ikinci kadını tanıdım. Yasemin, yani böylesi güçlü bir kadının intihar edebileceğini mi ima ediyorsunuz bana? Hadi canım, ölüm kolaydır. Siz kolayı hissedememişsiniz ki. Babaanne, bak kızım, ben hemen her şeyi hep bilerek, isteyerek, kendim seçerek yaptım. Karar verendim, yönetendim ve yalnızdım. En zoru insanın kendi yaşantısını yönetebilmesidir, bilirsin. Ne yani, ölümümü Tanrı'ya bırakacak göz var mı bende? Yasemin, durun, sakın içmeyin o ilaçları, lütfen. Babaanne, hadi canım, benim ortadan çekilmemi en çok isteyen sen değil miydin sanki? Bu uyku ilacını da sen satın almadın mı o tanıdık eczaneden? Yasemin, Allah aşkına konuş benimle, baygınlık geçiriyorsun sen. Klaus, babaannen intihar ediyor, koş elindeki ilaçları al, çabuk ol, kurtar onu. Hadi Klaus, lütfen, please. Yasemin, neler söylüyorsun sen? Hiçbir şey anlamıyorum. Klaus, nasıl anlamazsın? Baksana gözlerimin içine bakarak, benden öç alır, ölümle dalga geçer gibi gülümseyerek içiyor ilaçları, avuç avuç. Lütfen durdur onu. Tanrım, birisi durdursun onu. Benim yüzümden ölecek biraz da. Ah, birinci kadınların ikinciler yüzünden ölmeleri gerekir mi ille de? Lütfen, engel olun ona, lütfen. Yasemin, güzelim, sakin ol. Bak, herkes bize bakıyor. Hadi toparla kendini biraz. Hem sen babaannemin intihar ettiğini nereden biliyorsun? Anlattın mı yoksa? Geçen kış iki tüp uyku ilacı yutup öldü. O güçlü, o inanılmaz güzellikteki kadın. Büyük bir şok oldu tabii. Ama mutlaka geçerli bir nedeni vardı onun. Ölüme bile geçerli. Geçen kış, dur bakayım. Bugün ayın kaçı? Aa evet, tam bugün. Evet, vay canına, tam bir yıl olmuş be. Yasemin, daha iyi misin canım? Yasemin, benimle misin? Bana döndün mü? Bak, kaldır başını ve güneşe bak. Güzelim, renk halkalarına bak. Ne renkler ama. Ben de renk delisi miyim ne? Hadi gülümse biraz. Hadi ama. Şu mavilere, turunculara, morlara bak. Güneşin erken ama mağrur batışının ifadesi sanki. Mora dişi renk dediğim için kızmıştın bana. Ama haksız mıydım? Artık değildi. Yasemin mora baktı ve ötesini gördü. İlk kez gördü. Klaus'a uzandı, onu günlerdir sarılamadığı sıcaklıkta sımsıkı kucakladı. Sonra upuzun öptü. Gözlerinde nemli mor ışıklar parıldadı. Elleri erkeğin ellerinde sımsıkı kenetlenmişti. Birbirlerine gerçek sevginin renkleriyle gülümsediler. Uykudan yeni uyanmışların tazelenmiş keyfi ve tadıyla. Vapurdakiler ikisini de yabancı turist sanıp, Türkiye'li aşıklara asla göstermeyecekleri bir hoşgörüyle sırıttılar onlara. Deniz sakin, deniz soğuk, deniz güzeldi. Çok kullanılmış bir zamanın gözlerini kapattım. Nilgün Marmara. Ocak 88 Heybeliada, Ocak 89 Moda, İstanbul. 1989 Yunus Nadi Öykü Yarışması Mansiyon Ödülü. Bir yaz dönümü gecesi için süit. Nerede başlıyordu faşizm? Atılan ilk bombalarda ya da üzerine yazılıp çizilen terörde değil. Faşizm iki insan arasındaki ilişkide başlar. Ingeborg Bachmann. Haziran başı. Kumpi on kanunpi anlamını bilmiyorum. Canı cehenneme deyip kesip atacağıma ne güç bir dil bu böyle diye düşünüyorum aralıksız. Bu düşünce beni açık seçik rahatlatıyor. Kumpi ikisinden biri demek. On dır anlamına geliyor. Ama kaunimpi'nin anlamını bir türlü çözemiyorum. Bu dilin bir özelliği kelimelerin sonuna gelen eklerle anlamda oluşan değişiklikler. Sözcüklerin in hali olmalı bu. Yine aynı düşünce. Ne güç bir dil bu böyle? Benim hiç suçum yok. Saat gecenin ikisi oldu. Sonra üçü. Tribün tuşlarını ezberleyen parmaklarımla yeniden sağdan ikinciye basıyorum. Play. Piyano ve gitarlar yumuşak bir vals tempoyu sürüklerken ve Zamati Luri'nin kederli sesi 3-4 dörtlük temponun sevincini bölüyor. Kumpi on, kaunimpi. Fransızcaya Piaf, İngilizceye Beatles yüzünden merak sarıp öğrenen arkadaşım geliyor aklıma. Gülmüştük ona. Şarkıyı yeniden dinliyorum. Bir kez daha. Sonra bir daha. Artık günlerce dilime takılacak kadar üstüne sindiğini bilerek canım sıkılıncaya dek bir daha. Bu kez anladığım bütün sözcükleri boş bir kağıdın üzerine diziyorum. Topu topu 3 tane olduğunu görüp moralim bozuluyor. Özgürlük, aydınlık, zafer. Olsun, bunlarla ne şiirler yazılır? Özgür olmak aydınlıksa, sevgilim, bütün karanlıklara savaş, bütün özgürlüklere barış, sevgilim, ama iç aydınlığımızı ilan edelim. Uydurduğum bu dizelerden hoşnut gevşiyorum. Fakat aynı anda senin bu satırları duygusal, fazla liberal, en çok da bireyci bulacağın düşüncesiyle geriliyorum. Bunları küçümsersin sen. Yeniden gevşeyebilmek için bana bu şarkıyı üst üste dinlettiğin o gece mırıl mırıl şarkı söyleyişini arayıp buluyor, gözümün önüne koyuyorum. İşe yarıyor. Geniş bir gülümseme alkol gibi yayılıyor bedenime. Şair, Luna'yı anlatışındaki heyecanı hiç eskitmeden koruduğum yerden çıkartıp sevgiyle yeniden yaşıyorum. Luna'nın şiirlerini ardından kovalayan varmışçasına telaşla ve aramıza giren 3 yabancı dile söve saya çeviriyorsun. İçtikçe bütün zincirlerinden kurtulduğuna inanıyor, bu yüzden daha çok içiyorsun. Aslında içtikçe kendi kendini müebbete mahkum ettiğin, bükülmez, esnemez, yenilmez zırhının içinden çıkıp çıplak kendin olmak cesareti buluyorsun. Gözlerinden fışkırıp yanaklarını aydınlatan yeşil alevin aydınlığında gençliğinin karşı koyulmaz diriliğini görüyorum. Söylediklerinin bazılarını anlayıp hepsini unutarak seni izliyorum. Araya İsveççe ve Rusça sesler katarak dolu dizgin Luna'yı anlatıyorsun. Etti mi 5 yabancı dil? Ama bunun ne önemi var? Alkole teslim olduğun gibi ve hiç kimseye özellikle bana teslim olmayacağını bile bile yanında olmanın, kendini ve beni hırpalamadan birlikte oluşumuzun kısacık sürecek keyfini yaşıyorum. Alıcı gözüyle bakıyorum sana şöyle bir. Ah, sevilen insanın asla çirkin olamayan bedeni nasıl da çeker insanı. Sen Luna'yı anlat, bırak uzasın gece. Nasılsa dokunacağım sana. Nasılsa alkole teslim oldun bir kere. Artık seni sevmeme, senin de beni sevmene karşı çıkamaz, bundan korkamazsın. Şu anda hiçbir kadın, ben bile tehlike değilim senin için. Bahar güzeldi. Bahar çok güzeldi. Nisan'ın sonunda yeni yeni çözülen buzlar, hala karanlık sabahlar, öğleler, akşamlar, soğuk gündüzler ve geceler. Karanlık ve soğuk. Gündüzden geceye, geceden gündüze çözülen buzlar, eriyen karlar, karanlık ve soğuk. Üşüyorduk. Ağaçlar ve insanlar hasretle güneşi bekliyorduk. Nisan'ın sonunda balık tutabilmek için hala gölü buzguyla delip uzun buz koridorundan oltamızı balıklara uzatmamız gerekiyordu. Güneşi bekliyoruz. Tek balık bile gelmeyen oltalarımızı toplayıp gölün üzerinde ateş yakıyoruz. Dal parçalarına taktığımız sosislerimizi içten içe çözülen derin buz kütlelerinin deprem çığlıklarını dinleyerek göl üzerindeki ateşimizi kızartıyoruz. Bütün kas tüyü anarak su geçirmez renkli çizmeler ve eldivenlere rağmen üşüyerek yiyoruz mis gibi kızarmış makaralarımızı. Güneş bir türlü açmıyor yüzünü. Bizi gördüğünden eminiz ama hep soluk beyaz bir örtünün arkasından kırgın bakıyor gözleri. Acaba yüzyıllar önce bu ülke yerlileri ne yapıp da küstürdüler güneşi böyle? Üşüyoruz. İşte her şey bu kadar güzeldi. Sen vardın. Kumpi on, kaonimpi. Saat 4 oldu. Hala şarkının sözlerini çözemedim. Odanın ortasında, halının üzerinde oturmuş, çevreme darmadağınık yazdığım sözler, kağıt kalem ve kasetçaların arasında yapayalnızım. Küçük, büyük bütün evlerin dar, geniş, bütün odalarında eşyalardan arta kalan mekanlarda herkes uyuyor. Bütün İstanbul. Bir ben uyumuyorum, bir de Bertan. Gözlerini ovuşturarak oturma odasına giriyor, duvardaki yuvarlak kırmızı saati gösteriyor. Saat 4. Teybin sesini kısıyorum. Bakıyorum, uykudan kalkıp geldiği besbelli. Öfkeli değil ama. Bertan çok ender öfkelenir bana. Ben, öfkelendiğinde hırpalamıyorsun beni. Bertan, insan ciddiye aldığı kişilere sevgili, duyarlı, sabırlı ve hoşgörülüdür. Ben, bunu bir türlü beceremiyorum. Aksine en yakın olduklarıma sabırsız, mükemmelci, hoşgörüsüz davranıyorum. Bertan, bu yüzden en çok kendine acımasızsın ya. Ben, düşündüklerini ve söylediklerini uygulayabilen ne kadar az insan var. Bertan, akıl bedenle eş güdümlü çalışırsa sağlıklıdır. Yoksa, uyumam gerektiğini, sabahları sürünerek işe gidişimin yüreğini burktuğunu söylüyor. Sesinde ne tehdit, ne babacan bir ton var. İlgisiz de değil. Azarlamıyor. Boşlandırmıyor. Yalnızca bırakmıyor. Gözden kaçmış bir ayrıntıyı anımsatmak için sabahın 4'ünde kalkmış gelmiş gibi. Esneyerek yere dağılmış kağıtları topluyor. Bir ara kağıtların arasında seni görecekmiş gibi tedirgin oluyorum. Bertan senin görmezden geldiğini belli etmeden kağıtları masanın üzerine bırakıp esneyerek odasına dönüyor. Hiç suçluluk duymadan kalkıp geriniyorum. Odama gidip baş ucu lambamı yakıyorum. Hiç kimseyle aynı odada ve yatakta uyumadığıma saygı gösteren tek erkek Bertan. Bunu ne birey oluşumu ve bağımsızlığımı kanıtlamaya çalışmak ne de kendisine yönelik bir hareket olarak görüyor. İki bedenin sıcaklığı yan yana soğumadan kalkıp bana ait bir odaya çekilmemden ötürü fahişe gibi hissetmiyor kendini. Yatmadan önce dişlerimi fırçalamam gerek. Zaman ve durum ne olursa olsun mutlaka dişlerimi fırçalamak zorundayım. Evden çıkarken son kez kontrol edilen çantadaki anahtar, okunsun okunmasın her ay alınan dergiler, 8.30'da izlenen haberler gibi bir alışkanlık bu. Sen bunu dişçiye verilecek paradan kazanç olarak görüyorsun. Bertansa sağlıklı bir alışkanlık diye yorumluyor. Ama ikiniz de bende böyle sımsıkı yer eden diş temizliği alışkanlığını açıklayamıyorsunuz. Annem mi, öğretmenim mi, arkadaşlarım mı, yoksa diş doktorum mu acaba? Bilemiyorum. Aynada elimde beyaz diş fırçası ve mavi diş macunuyla kendimi göreceğim yerde seni görüyorum. Açık yeşil gözlerini, kumral güzelliğini, sakallarının gizlediği gamzeleri, gençliğini ve erkekliğinin çekiciliğini, sağlıklı bedenini. Tanrım ne al beni, dişlerimi fırçalıyorum. Bertan'ın ne seninki kadar atletik bir bedeni, uzun boyu, ne renkli gözleri, ne de pürüzsüz bebek cildi var. Yaşını da tam olarak bilmiyorum. Benden biraz yaşlı sanıyorum. Belki de yaşıtım. Bu konuları hiç konuşmadık ki. Ama Bertan senin kadar genç değil. Yüzünde ne bıyık, ne sakal, ne de gamze. Bir tek gözlük. Siyah, kısa saçları ve ara sıra parlayan koyu gözleri.